Ayrım 12, Kuşkulu Delir, Michael Connelly, sayfa 150. 17. Kısım, 24 Şubat Çarşamba, saat 14.15. Avukat olarak başarım hemen hep yaptığım hamlelerle savcılığı hazırlıksız yakalayıp şaşırttığım zamanlarda olurdu. Devletin bütün organları bilindik bir yöntemle çalışır. Yasaları ihlal eden savcılar da farklı değildir. Çiçeği burnunda bir savcı olarak kendimi bu yöntemlerin rehavetine kaptırmamaya ant içmiştim. Uyanık Clive Royce'un hamlelerine hazırlıklı olmaya kararlıydım. Bu hamleleri önceden tahmin edecektim. Daha Royce uygulamaya geçmeden ne yapacağını bilecektim. Tıpkı bir ağacın tepesinde mevzilenmiş bir keskin nişancı gibi onları uzaktan tek tek devirene kadar bekleyecektim. Bu vaadi Maggie McBomba ile beni sık sık yaptığımız strateji toplantılarında bir araya getiriyordu. Ve bu öğleden sonra tartışma konumuz rakibimizin duruşma öncesi savunmasındaki can damarının ne olacağıydı. Royce'un davanın düşmesi için dilekçe vereceğini biliyorduk, bu kesindi. Tartışmamızın konusu bu dilekçeyi hangi gerekçeler üzerine oturtacağıydı. Her ihtimale karşı hazırlıklı olmak istiyordum. Savaşta bir keskin nişancı düşman devriyesini tuzağa düşürürken önce o ekibin komutanını, sonra telsizciyi, sonra da sağlık görevlisini devirmeye çalışır. Bunu başarırsa geride kalanlar paniğe kapılıp kaçarlar. Royce dilekçesini verdiği zaman benim de hemen yapmak istediğim şey buydu. Çabuk davranıp savunmanın moralini bozacak karşı fikirler ve cevaplar verebilmek istiyordum. Jessup'ın paniğe kapılmasını sağlayabilirsem belki duruşmaya gitmek zorunda bile kalmayabilirdim. Uzlaşma isteyebilirdi, talepte bulunabilirdi. Talepte bulunması da mahkum olması demekti. Savcılık tarafından bu da davanın kazanılması anlamına gelirdi. Bence bir ön duruşma yapılmadığı takdirde suçlamaların artık geçerli olmadığını öne sürecektir dedi Maggie. Önce yargıçtan davayı düşürmesini isteyecek, sonra da hiç değilse yeni bir ön duruşma yapılmasını talep edecek. Fakat o duruşma kararı bozulmuştu dedim. Şimdi yeni bir duruşma var, itiraz edilen şey ön duruşma değildi. Pekala, biz de buna karşı çıkarız. Güzel, bunu sen halledersin, başka ne var? Her bulduğum yeni fikri hazırlanmam için bana geri atacaksan bir daha fikir vermiyorum. Üstlendiğim üçüncü iş olacak, seninse sadece bir tane var. Pekala, bir sonrakini gözüm kapalı kabul ediyorum. Ne var? Maggie'nin gülümsemesini görünce kurduğum tuzağa kendi ayaklarımla girdiğimi fark ettim. Ama daha tetiği çekemeden ofis kapısı açıldı ve boş içeriye girdi. Zil çaldı, kurtuldum dedim. Harry, ne haber? İkinizin de dinlemesini istediğim bir tanığım var. Sanırım işimize yarayacaktır. Üstelik onu birinci duruşmada kullanmamışlar. Kim diye sordu Maggie. William Clinton dedi boş. Bu ismin davayla ilgili birine ait olduğunu düşünemedim. Ama davanın ayrıntılarına tamamen hakim olan Maggie hemen ilişkiyi kurdu. Jessup'la çalışan çekici kamyon şoförlerinden biri. Boş ona parmağını uzattı. Doğru, o zamanlar Jessup'la birlikte Artwork şirketinde çalışıyordu. Şimdi Olympic yakınında La Brea'de bir otomobil tamir atölyesi var. Adı Presidential Motors. Çok iyi bir isim dedim. Tanık olarak bizim için ne yapacak? Boş kapıyı işaret etti. Dışarıda Lorna ile oturuyor. Onu içeriye alalım da kendisi söylesin. Maggie'ye baktım. Ondan itiraz gelmeyince Boş'a adamı içeriye almasını söyledim. Boş dışarıya çıkmadan önce sesini alçaltarak bize Clinton'ın sabıka kaydını araştırdığını ve adamın temiz çıktığını söyledi. Hiç sabıkası yoktu. Adamın ödenmemiş trafik cezası bile yok dedi Boş. Güzel dedi Maggie, şimdi bakalım bize ne söyleyecek. Boş bekleme odasına gidip yanında 50'li yaşlarının ortasında kısa boylu mavi bir iş pantolonu ve göğüs cebinde oval biçimli bir yama bulunan bir gömlek giymiş adamla birlikte içeriye girdi. Yamanın üstünde William yazılıydı. Saçları düzgünce taranmıştı ve gözlük takmıyordu. Tırnaklarının altında makine yağı lekeleri gördüm ama jüri önüne çıkmadan önce bunun icabına bakılabilirdi. Boş duvarın önündeki iskemlelerden birini çekip masamın önüne yerleştirdi. ''Lütfen buraya oturun Bay Clinton'' dedi. ''Size birkaç soru soracağız.'' Boş sorulara başlamam için bana bir baş işareti yaptı. Her şeyden önce buraya gelip bizimle konuşmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz Bay Clinton dedim. Clinton başını sallayarak teşekkürü kabul etti. Sorun değil, şu sıralar atölyede işler biraz yavaş zaten. Atölyenizde ne tür işler yapıyorsunuz? Herhangi bir uzmanlığınız var mı?
Evet, restorasyon yaparız. Çoğu İngiliz otomobilleridir. Triumph, MG, Jaguar gibi koleksiyon parçaları.
Anlıyorum. Bugünlerde bir Triumph TR250 kaça gidiyor?
Clinton başını kaldırıp bana baktı. Uzmanlık alanındaki otomobillerden biri hakkında bilgim onu şaşırtmıştı. Durumuna bağlı. Geçen yıl bebek gibi bir tanesini 25 bine sattım. Ama restore etmek için de 12 bin harcamıştım. Bu masrafa ilave fazlasıyla iş saati.
Başımı salladım. Lisedeyken bende de bir tane vardı. Keşke satmasaydım dedim.
Bunları sadece bir yıl yapmışlardı. 68 yılı. Bu yüzden koleksiyoncuların gözdesi oldu.
Yine başımı salladım. Otomobil hakkında bütün bildiklerimi söylemiştim. Bu otomobilin en sevdiğim yanı ahşap kontrol paneliyle üstünün açılabilir oluşuydu. Hafta sonları Malibu'ya gider sörf yapmasını bilmediğim halde sörfçülerin bulunduğu kumsalda takılırdı.
Pekala, o halde 68 yılından 86'ya geçelim mi? Clinton omuz silkti, bence sakıncası yok.
Sakıncası yoksa Bayan McPherson not tutacak.
Clinton bir kez daha omuz silkti. O halde başlayabiliriz. Melissa Landon'in öldürüldüğü günü ne kadar hatırlıyorsunuz?
Clinton ellerini iki yana açtı.
Olanlar nedeniyle o günü çok iyi hatırlıyorum. O küçük kızın öldürülmesi ve benim de bu cinayeti işleyen kişiyle birlikte çalışıyor olmam.
Sizin için çok sarsıcı olmalı.
Evet, bir süre etkisi altında kaldım.
Sonra da aklınızdan çıkarabildiniz mi?
Hayır, pek sayılmaz. Ama her an bunu düşünmeyi bıraktım. Kendi işimi kurdum ve çalıştım.
Başımı salladım. Clinton içten ve dürüst görünüyordu. İyi bir başlangıçtı. Boşa baktım. Onun Clinton'da bir cevher bulduğuna inandığını biliyordum. Onun devam etmesini istedim.
William dedi boş. Onlara o sıralarda Aardvark'ta neler olduğundan biraz bahsetsene. İşlerin nasıl kötü gittiğini.
Clinton başını salladı.
Evet, o günlerde işler pek iyi değildi. Derken Wilshire'da ikamet ettiğini gösteren bir pulun yoksa yol kenarına park etmeyi yasaklayan bir yasa çıktı. Eğer o pul yoksa araçları çekiyorduk. Böylece pazar sabahları o mahalleye gidip kilise servislerine gelmiş kişilerin yol kenarına bıraktıkları araçlara kancayı takıyorduk. İlk günlerde şirket sahibi Bay Corish'ti ve o kadar çok otomobil çekiyorduk ki bir kamyon sürücüsü daha işe almak zorunda kalmış, hatta bize fazla mesai ücreti bile vermeye başlamıştı. Çok eğlenceli oluyordu. Çünkü belediye ile sözleşme yapan başka şirketler de vardı ve kim daha çok otomobil çekecek diye bir rekabet doğmuştu. Kim daha çok gol atacak gibiydi ve bir takım ruhu vardı.
Clinton doğru hikayeyi mi anlatıyor diye boşa onay bekleyen bir bakış attı. Harry başını sallayarak ona devam etmesini bildirdi.
Derken bir anda işler bozulmaya başladı. İnsanlar uyanmış, artık otomobillerini oraya park etmez olmuşlardı. Kilisenin bu konuda duyurular yaptığı söylendi. Wilshire'ın kuzeyine park etmeyin diyorlarmış. Böylece çok fazla işimiz olduğu günlerden yeterince iş olmadığı bir zamana geldik. Bunun üzerine Bay Corish masrafları kısması gerektiğini ve içimizden birine, belki de iki kişiye yol vermek zorunda olduğunu söyledi. Performansımızı değerlendirip kararını buna göre vereceğini açıkladı.
Bunu size cinayet gününe göre ne zaman söyledi?
Hemen öncesinde. Çünkü üçümüz de hala oradaydık. Yani henüz kimseyi kovmamıştı.
Sözü ben devraldım ve ona bu tebligatın sürücüler arasındaki rekabeti nasıl etkilediğini sordum.
İşi zorlaştırmıştı tabii, hepimiz arkadaştık. Ama sonra bir anda birbirimizden hoşlanmamaya başladık. Çünkü işimizden olmak istemiyorduk.
O sırada Jason'ın tavrı nasıldı?
Jason acımasız bir adamdı.
Baskı onu etkilemiş miydi?
Evet, çünkü son sıradaydı. Bay Corish çekişleri belirleyen bir skor tabelası asmıştı. Jason sonuncuydu.
Ve bundan hiç memnun değildi herhalde.
Değildi. Birlikte çalışması çok zor bir herif olmuştu. Cinayet günü nasıl davrandığını hatırlıyor musunuz?
Biraz. Dedektif Boş'a da söylediğim gibi sokaklara sahip çıkmaya başladı. Windsor Bulvarı benimdir gibi. Keza Las Palmas ve Lucerne. Bunun gibi. Ben ve diğer sürücü olan Derek ona böyle bir kural olmadığını söyledik. O zaman bize pekala o sokaklarda bir otomobile kanca takın da ne olacağını görün dedi.
Yani sizi tehdit etti.
Evet öyle denebilir. Kesinlikle öyle.
Sahiplendiği bulvarlardan birinin Windsor olduğunu kesinlikle hatırlıyor musunuz?
Evet, Windsor'u sahiplenmişti.
Bütün bunlar çok iyi bilgilerdi. Sanığın o andaki ruh halini açıklardı. Corish ve Wilburn'den bunu destekleyen ifadeler gelmediği takdirde bunu kayıtlara geçirmek zor olacaktı. Tabii o iki adamın hala hayatta ve erişilebilir durumda olup olmadıklarını bilmiyorduk. O tehdidi eyleme geçirdiği oldu mu diye sordu Maggie.
Hayır dedi Clinton ama o kızla aynı gündü. Sonra tutuklandı ve olay kapandı. Onun tutuklanmasına üzüldüğümü söyleyemem. Daha sonra Bay Corish kayıt tutmadığı için Derry'i işten çıkardı. Sonradan ben kalmıştım. Orada 4 yıl daha çalıştım. Bu süre içinde para biriktirip kendi işimi kurdum.
Tipik bir Amerikan başarı hikayesiydi. Maggie ilave bir şey soracak mı diye bekledim ama sormayınca sözü ben aldım. Bay Clinton, 24 yıl önce bunlardan polislere veya savcılara hiç bahsettiniz mi? Clinton başını iki yana salladı.
Pek değil. O günlerde soruşturmadan sorumlu dedektifle konuşmuştum. Bana sorular sordu ama mahkemeye falan çıkarılmadım.
Çünkü o zaman sana gerek duymadılar diye düşündüm ama şimdi sana ihtiyacım var.
Jessup'ın bu tehdidi cinayetin işlendiği gün yaptığına nasıl emin olabiliyorsunuz?
Aynı gün olduğunu biliyorum. O günü hatırlıyorum. Çünkü birlikte çalıştığın kişinin cinayet suçlamasıyla tutuklanması sık olan bir şey değildir.
Sözlerini vurgulamak için başını salladı. Eksik bir şey bıraktık mı diye Boş'a baktım.
Boş sinyali alıp sözü devraldı.
William, onlara Jessup'la birlikte polis aracında gidişini anlatsana, Windsor'a giderken. Clinton yine başını salladı, onu yönlendirmek kolay oluyordu ve bu da başka bir iyi alametti.
Aslında suçlunun Derek olduğunu sanıyorlardı polisler. Sabıka kaydı vardı ve bu konuda yalan söylediği ortaya çıkmıştı. Bu da onu bir numaralı sanık yapıyordu. Bu nedenle Derek'i bir polis aracının arkasına, Jason'la beni de başka bir araca koymuşlardı.
Sizi nereye götürdüklerini söylediler mi?
Bize ilave soruları olduğunu söylemişlerdi. Biz de polis karakoluna gittiğimizi sanıyorduk. Araçta iki polis memuru vardı. Onların bir teşhis sırasından bahsettiklerini duyduk. Jason bunun ne olduğunu sorunca ona önemli bir şey olmadığını, sadece bir tanığın Derek'i teşhis etmesi için birkaç tane tulum giymiş adam istendiğini söylediler.
Clinton burada durdu ve Boş'a, bana ve Maggie'ye beklenti dolu bir ifadeyle baktı. Sonra ne oldu diye sordum.
Jason polislere bizi o şekilde bir teşhis sırasına sokamayacaklarını söyledi. Adamlar sadece emirleri uyguladıklarını söylediler. Böylece Windsor'a gelip bir evin önünde park ettik. Polisler dışarıya çıkıp orada başka dedektiflerle birlikte duran baş dedektifin yanına gittiler. Jason'la ben pencerelere baktık ama tanık falan göremedik. Derken sorumlu dedektif evin içine girdi ve dışarıya çıkmadı. Neler olduğunu bilmiyorduk. Sonra Jason şapkamı ödünç almak istedi.
Şapkanızı mı diye sordu Maggie.
Evet, Dodgers beyzbol kepimi. Her zaman olduğu gibi başımdaydı. Jason bunu ödünç almak zorunda olduğunu söyledi. Evin önünde bekleyen polislerden biriyle otomobil çekme yüzünden atışmışlar. Şimdi onu tanırsa zorluk çıkarabilirmiş. Bunları anlatıp şapkamı istedi.
Ne yaptınız diye sordum.
Daha sonra öğreneceklerimi henüz bilmediğim için önemsemedim. Şapkamı ona verdim. Hemen başına geçirdi. Sonra polisler bizi otomobilden çıkarmak için geldiklerinde şapkanın yer değiştirdiğini fark etmediler. Dışarıya çıkıp Derek'in yanında durmamızı istediler. Biz öylece dikilip dururken polislerden birini telsizle aradılar. Adam yanımıza gelip Jason'dan şapkayı çıkarmasını istedi. Jason söyleneni yaptıktan birkaç dakika sonra hemen etrafını sarıp onu kelepçelediler. Aradıkları kişi Derek değil, Jason'mış.
Gözlerimi Clinton'dan ayırıp Boş'a ve Maggie'ye baktım. Şapka hikayesini onların da önemli bulduklarını anlıyordum.
''İşin tuhaf yanı nedir biliyor musunuz?'' dedi Clinton.
''Nedir?'' dedim.
''O şapka bir daha bana gelmedi.''
O gülümsedi, ben de karşılık verdim.
''O halde bu iş bitince size yeni bir şapka almamız gerekecek. Şimdi size hayati soruyu sorayım. Bize burada söylediklerinizin hepsini Jason Jessup'ın duruşmasında da anlatır mısınız?''
Clinton cevap vermeden önce birkaç saniye düşündü.
''Evet, bunu yapabilirim.'' dedi.
Ayağa kalkıp masanın karşısına geçtim ve elimi uzattım.
''O halde artık bir tanığımız var diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz Bay Clinton.''
El sıkıştıktan sonra Harry'e baktım.
''Harry, sana sormam gerekirdi. Eksik bir şey bıraktık mı?''
Boş da ayağa kalktı.
''Sanmam. Şimdilik her şey tamam. Ben Bay Clinton'ı atölyesine götüreyim.''
''Çok iyi. Tekrar teşekkür ederim Bay Clinton.''
Clinton ayağa kalktı. ''Lütfen bana William deyin.''
''Tamam, söz size William diyeceğiz ve tanık olarak çağıracağız.'' Herkes sentetik bir kahkaha savururken Boş Clinton'ı ofisten dışarıya çıkardı. Tekrar masama dönüp oturdum.
Bu şapka olayına ne diyorsun diye sordum Maggie'ye.
İyi bir bağlantı dedi Maggie. Sarah ile görüştüğümüzde yatak odasından Closter'ın telsizle sokaktaki polislere haber gönderip Jason'a şapkasını çıkarttıklarını hatırlamıştı. Sarah o zaman onu teşhis etmişti. Daha sonra Harry dava dosyasına bakınca Jessup'ın tutuklandığı zaman ona ait kişisel eşyaların listesini buldu. Dodgers Cap'i listedeydi. Hala eşyalarının izini sürüyoruz. 24 yıldan sonra zor oluyor. Belki San Quentin'e kadar gitmiştir. Her halükarda şapkayı bulamasak da liste var.
Memnun bir ifadeyle başımı salladım. Bu birçok bakımdan iyi olacaktı. Tanıkların bağımsız olarak birbirlerini desteklediklerini gösterecek, savunmanın onca yıl sonra hafızalara güvenilmez iddiasını çürütecek ve en önemlisi sanığın o andaki zihinsel durumunu açıklayacaktı.
Jessup teşhis edilme tehlikesi olduğunu sezmişti. Kızı kaçırırken birisi onu görmüştü.
''Pekala, çok güzel.'' dedim. ''İlk baştaki durum için ne diyorsun? Aralarında rekabet başlaması ve içlerinden birinin kovulacak olması. Belki iki kişinin.''
''Bu da zihinsel durumuyla ilgili iyi bir puan. Jessup baskı altındaydı ve eyleme geçti. Belki bütün bu iş bununla ilgiliydi. Belki tanık listemize bir psikiyatr ekleyebiliriz.''
Başımı salladım. ''Clinton'ı bulup sorguya çekmesini Boş'a sen mi söyledin?''
Maggie başını iki yana salladı. ''Hayır, kendisi yaptı. Bu işte çok iyi.''
''Biliyorum. Keşke ne yapacağını önceden bana da söylese.''
12. Ayrımın sonu. Sayfa 159.